Ayrım 6.
Yürütme, hükümet, siyasal iktidar, bakanlar kurulu, idare sözcükleri de yürütme organını ifade etmek için kullanılan sözcüklerdendir. Devletin en üst faaliyetlerini yerine getiren karar ve eylem organıdır. Başka bir deyişle yürütme organı bir ülkede izlenecek genel politikayı belirler ve bununla ilgili kararlar alır. Aldığı kararların devletin bürokratik, hiyerarşik organları aracılığıyla uygulanmasını sağlar. Yürütme organının aldığı kararları somutlaştıran, teknik ve günlük gereksinmeleri yerine getiren idaredir. İdare, ülkenin ve toplumun bütün hücrelerine nüfuz etmiş, hiyerarşik ve bürokratik bir yapı, bir örgütlenmedir. Temsili rejimle birlikte yürütmeye karşı yasamanın üstünlüğü gerçekleşmişti. Ancak günümüzde koşulların değişmesiyle yürütmenin yeniden öne çıktı ve siyasal kurumların adeta kalbi durumuna geldiği belirtilir. Kriz dönemleri, kitle iletişim araçlarının gelişip yaygınlaşması, yurttaşların giderek parti program ve ideolojilerine güvenlerini yitirmeleri, liderin kişiliğinden kaynaklanan sürekleyicilik, kararlılık ve güven duygusu, teknik sorunların ağır basması ve parlamentoların rolünün azalması gibi etkenler, anayasal düzen içinde iktidarı kullanma yetkisine sahip olan kadronun liderini kişisel prestijiyle öne çıkarmakta, iktidarın nesnel kullanışına öznel bir öge katmaktadır ki buna iktidarın kişiselleşmesi denmekte. Bu durumda siyasal kurumların kalbi bir kişi oluyor. O da bypass'a yatarsa vay gele ülkenin haline. Yürütmenin başta gelen işlevi kanunların uygulanmasıdır. Bir başka deyişle yürütme işlevi denince ilke olarak hukuk kuralları koyan, hukukun oluşmasını sağlayan bir etkinlik değil, hukukun gerçekleşmesini sağlayan bir etkinlik anlaşılır. Yasamaca yaratılan hukuku gerçekleştirme ya da uygulamadır yürütmenin başta gelen işlevi. Bunun yapılabilmesi için gerekli düzenleyici işlemler yapmak, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve bunun gibi yürütmeye bağımlı idarenin kuruluş ve yönlendirilip yönetilmesini sağlamak işlevlerindendir. Ayrıca dış politikayı yönetir, ulusal savunma konusunda kararlar alır ve yasama etkinliklerinde bulunur. Yürütmenin günümüzde yüklendiği işlevler onu kanunları uygulayan bir organ olmaktan çıkarmış ve siyasi kurumların kalbi ya da motoru durumuna getirmiştir demiştik. Gerçekte yürütme aynı zamanda bir atılım, karar ve öngörü organı niteliklerine sahip olmuştur. Yürütme bir atılım organıdır. Yürütme organı artık kanunları ve parlamentonun direktiflerini pasif bir biçimde uygulayan organ olmaktan çıkmış, bilakis siyasal hayata girişimi elinde bulunduran aktif bir organ olmuştur. Bir kere politikasını yürütebilme araçlarından olan kanunları tasarı olarak hazırlamak zorunda olduğundan yasama programı ister istemez hükümet tarafından çizilmiş olmaktadır. İkincisi, politikasının amaçları doğrultusunda kendisine bağımlı bütün bir idare aygıtını hükümet harekete getirmekte ve yönlendirmektedir. Böylece hükümet izlenecek genel politikayı belirlemekte ve yürütmektedir. Yürütme bir karar organıdır. Yürütmenin parlamento kararlarını uygulayan pasif bir organ durumundan çıkarak bir karar organı niteliğini kazanması, bütçeyi hazırlamasında ve genişletilmiş düzenleme yetkisine sahip olmasında dikkati çekmektedir. Devlet bütçesi her ne kadar parlamentonun kanun şeklindeki bir işlemi olarak ortaya çıkıp yürürlüğe giriyorsa da gelir ve gider tahminleri hükümet tarafından hazırlanmaktadır. Programın parasal gücünü oluşturan bütçenin hazırlanması bütün ülkelerde artık hükümetlerin tek elindedir. Bütçe görüşmelerinde parlamento üyelerinin gider arttırıcı ya da gelir arttırıcı önerilerde bulunamamaları hükümetin bütçe üzerindeki hakimiyetinin anayasal ifadesidir. İkincisi, günümüzde hükümetlerin genişletilmiş düzenleyici işlem yapma yetkisine sahip olmalarıdır. Yetki kanununa dayanarak yürürlükteki kanunlarda değişiklik yapabilmek ya da kanunla henüz düzenlenmemiş konularda parlamento yerine ilk düzenlemeleri kanun hükmünde kararnamelerle yapma imkanına sahip olması hükümetin artık bir karar organı olmasının başka bir kanıtıdır. Gerçi kanun hükmünde kararnameler sonradan parlamentonun onayına sunulmaktadırlar ama kanuna dönüşen bu düzenleyici işlemlerle hükümet daha önceden parlamentoyu kendi siyasi tercihleri doğrultusunda yönlendirmiş olmaktadır. Yürütme bir öngörü organıdır. Toplumun geleceğe ilgili olarak kalkınma planları hükümet tarafından hazırlanır. Plan belgesi hükümetin siyasi tercihlerini içerir. Plan belgesi daha sonra ona için parlamentoya sunulur. Hükümetin hazırlattığı kalkınma planı kendi iktidarını da aşabilen uzun bir dönem için öngörüleri içermektedir. Hükümete bağlı teknik nitelikte yardımcı bir kuruluş aracılığı ile Devlet Planlama Teşkilatı hazırlanan kalkınma planları hükümeti gelecekle ilgili tahminler yapmaya yönetmektedir. Günümüzde hükümet etmek kısa vadeli çözümler getirmek değil, fakat yarını ve geleceği düşünmektir. Onun için de gerçekçi bir söyleyişle hükümet etmek öngörmektir. Yönetilenler üretici güçler, üretim araçları, üretim ilişkileri. Önce insan, üretici güç olan insan eliyle, bedeniyle, beyniyle üreten birey. İşçi, köylü, memur, esnaf ve bunun gibi her sınıftan birey. Ve bu her sınıftan bireyin kendi aralarında oluşturdukları örgütler. Siyasal partiler, dernekler, sendikalar, birlikler, kooperatifler, odalar, aileler, köyler, kentler ve bunun gibi. Sonra üretim araçları öküze koşulmuş karasabandan en gelişmiş fabrikalara kadar, kitle iletişim araçlarından basın yayın kuruluşlarına kadar. Bir de bu üretici güçler ve üretim araçları arasında var olan iç içe karışık ilişkiler, banka kasalarından emekçinin alın terine, kömür ocaklarından lobi dilberine kadar. Yönetilenler, üretenler ve üretilenler, yönetenler her şeyin kaymağını yiyenlerdir kısaca. Yönetenlerle yönetilenler arasındaki kurucu ilişki seçimlerdir. Seçimler aracılığıyla yönetilenler yalnızca yönetime katılmakla kalmaz, aynı zamanda devlet erklerinin kuruluşuna ilişkin istencini de ortaya koyar. Bir başka deyişle devlet organlarının yeniden düzenlenmesi gereksinimi doğduğunda bu istenç doğrultusunda seçeceği temsilcileri aracılığıyla istencini uygulamaya koyar. Devlet organlarını yeniden halkın istenci doğrultusunda düzenleyebilecek tek organ temsilcilerden oluşan yasama organıdır. Halk meşruiyetin kaynağıdır demiştik. Bu kaynağın istencini ortaya koyacağı ana platform seçimlerdir. Halk seçimlerde kendi adına egemenlik hakkını kullanacak temsilcilerini seçer. Temsilciler gerçekten halkın ve onun istencinin temsilcileri niteliğinde ise yönetilenler yöneten düzeyine çıkmış ve katılım sağlanmıştır. Böyle temsilcilerden oluşan parlamento diğer devlet organlarını da halkın istenci doğrultusunda düzenleyeceğinden bu organların halkın istenci doğrultusunda yöneteceğinden kuşku yoktur. İşte gerçek demokrasi. Lakin tarihsel çizgide böyle bir olay görülmemiş, temsilci seçimi, seçim sistemleri, seçim külfetleri, eğitim eşitsizlikleri ve bunun gibi bir yığın etkenle çarptırılmış, sonuçta halk adına seçilen fakat egemen sınıfı temsil eden meclisler ortaya çıkmıştır. Daha bu aşamada yöneten-yönetilen ilişkisi kesilmiş ve demokrasi dumura uğramıştır. Kurum niteliği olmamakla birlikte yönetilenlerin yönetenleri etkileyebildiği başka yollar da vardır. Basın, yayın, yazma, çizme yoluyla düşünce üretme, öneri, eleştiri, yergi etkinlikleri, toplantı, gösteri, grev, direnme, dilekçe ve bunun gibi yollar. Bunlardan bazılarını etkin biçimde kullanarak yönetenler, yönetilenlerin istenci doğrultusunda kararlar almaya zorlanmış, yönetilenler yeni haklar kazanmış ya da haklarını koruyabilmişlerdir. Çoğulcu topluma yönetilenlerin dayatmasıyla gelindiği sır değildir. Nedir çoğulcu toplum ve böyle bir toplumun yönetme ve yönetilme aygıtı çoğulcu demokratik devlet? Çoğulcu toplumun başta gelen özelliği toplumda değişik düşüncelerin varlığını, yaşama hakkını tanımasıdır. Hiçbir düşüncenin ayrıcalığı yoktur. Başka bir deyişle her düşünce özgürdür. Düşünceleri yararlı, zararlı, ılımlı, aşırı, meşru, gayrimeşru diye ayırmak yanlıştır. Zira ayrımları sağlıklı olarak belirlemeye yarayan bir ölçüt yoktur. Bu nedenle hiçbir düşüncenin içeriğine sınır getirilemez. Yine bu nedenle düşünce suçu diye bir suç kabul edilemez. Düşünce özgürlüğü bir iç alem özgürlüğü değildir. Özgürce düşünülen, özgürce açıklanabilmelidir de. Açıklanmayan düşünce, düşünce değildir. Düşünülen bir başkası tarafından öğrenildiğinde anlam kazanır. Açıklama özgürlüğüne getirilen sınırlama, düşünce özgürlüğü yoktur demenin dolambaçlı yoludur. Düşünce özgürce başkalarına anlatılabilmelidir. Yani propaganda serbest olmalıdır. Düşünceler özgürce örgütlenebilmelidir. Anlatılamayan ve örgütlenmeyen bir düşünce toplumun işine yaramaz. Kısacası özgürce düşünme, düşünceyi açıklama, propagandasını yapma ve örgütlenme, bu yolla serbest bir kamuoyu düzeni kurma, bütün seçeneklerin tartışılmasını sağlamak ve en geniş anlamda yönetime katılmayı gerçekleştirmektir çoğulcu toplum. Bu toplumsal yapının üst yapısı yani yönetim örgütlenmesine de çoğulcu demokrasi ya da çoğulcu demokratik düzen denmektedir. Aynı özgürlük faşist partilere de tanınacak mıdır? Hayır. Çünkü faşizm doğrudan doğruya demokrasinin düşmanıdır düşüncenin de. Akıl ve bilimle dolayısıyla düşünceyle ilgisi olmayan dogmalara dayalı dinci teokratik örgütlenmelere izin verilmeli mi? Elbette ki hayır. Çünkü teokrasi de demokrasinin ve düşüncenin düşmanıdır. İkinci bölüm. Seçme hakkının gelişimi. Seçimlerin çağımızdaki uygulamalara ulaşması asırlarca süren bir evrim sonucu gerçekleşmiştir. Seçme hakkının demokratikleşmesinden yani seçim ve oy yöntemlerinin genellik ve eşitlik gibi ilkelere ulaşmasından önce oy verme hakkına sahip olanlar oldukça dar ve sınırlı bir kesimdi. Daha sonra demokratik gelişmelerin gitgide yoğunluk kazanmasıyla oy verenlerin dar çemberi genişlemiş, ilki olarak tüm yurttaşlara oy hakkı tanınmıştır. Bu bakımdan gelişme sınırlı oydan genel oya doğru olmuştur. Seçme hakkının zümreden kitleye doğru gelişmesinde ise toplumların yapıları ile seçmenlerin hakları arasında sıkı bağlar vardır. Batı insanını siyasal temsilen temel birimi haline getiren bir olay vardır ki buna demokratikleşme adı verilir. Seçme hakkının demokratikleşmesinden sonra bugün seçme yetkisi hukuksal nitelikleri bakımından bireysel, kişiye özgü, serbest, eşit ve gizli olarak kullanılan bir yetkidir. İşte insanlığın uzun mücadelelerinden sonra elde ettiği bu demokratik hakları iyi değerlendirmek, siyasal temsilin geçirdiği evreleri incelemekle mümkündür. Bu bakımdan eski Yunan'dan başlayarak çağımıza kadar süren gelişmeler bir sonraki bölümde gözden geçirilmiştir. Şimdi seçme hakkının tarihi gelişimine kısaca göz atalım. Eski Yunan'daki demokrasi anlayışı günümüzdeki uygulamalara pek benzememektedir. Yunan siyasi düşüncesine demokratik niteliğini veren Atina demokrasisinin uygulanması olmuştur. Kadınların, kölelerin ve yabancıların siyasi haklara sahip olmadığı Atina demokrasisinde seçme ve yönetime katılma hakları 20 yaşını bitirmiş erkek Atina vatandaşlarına tanınmıştır. Bunlar aynı zamanda şehir meclisinin tabii üyesi sayılmaktadırlar. Bu dönemde her ne kadar siyasi parti örgütleri yok ise de bunların yerine çeşitli meslek gruplarının yer aldığı oligarklar ve demokratlar adı verilen gruplaşmalar söz konusudur. Ekselesia denilen şehir meclisi her ay 4 kez toplanmakta ve kanun teklifleri her ayın ilk toplantısında yapılmaktadır. İşte eski Yunan'da uygulanan ve halkın bir araya toplanıp devlet işleri hakkında hep birlikte karar almasıyla gerçekleşen bu uygulamaya doğrudan ya da aracısız demokrasi adı verilmektedir. Atina demokrasisinde kamu görevlilerinin vatandaşlar arasında paylaştırılması için oylama üzerinde çeşitli etkiler olabileceği düşüncesiyle at çekme yoluna gidilmekte, böyle bir seçim daha demokratik sayılmaktadır. Bu şekilde Atina vatandaşlarına yasama, yürütme ve yargı görevlerinde eşit haklar tanınmış olmaktadır. Bugün artık halk topluluklarının bir araya gelerek devlet işleri hakkında karar aldıkları pek görülen bir uygulama değildir. Sadece İsviçre'nin bazı dağ kantonlarında hala bu tür uygulamalara rastlanmaktadır. Eski Yunan şehir devletlerinin yıkılmasından sonra toplumsal gelişmeler devam etmiştir. Hristiyanlığın doğuşu ve gelişmesi ise yeni bir kavramı, siyasal temsil kavramını getirmiştir. Büyük imparatorlukların ortaya çıkmasıyla sınırlar genişlemiş, vatandaşların eski Yunan'da olduğu gibi kanun yapımına ve devlet yönetimine doğrudan katılmasına olanak kalmamıştır. Temel olarak Orta Çağ'da belirgin şeklini alan temsil kavramının gelişmesi bu şekilde olmuştur. Ancak Orta Çağ'ın feodal düzeninde temsilci seçme ve temsil etme toplumun ekonomik ve siyasal açıdan egemen gücü olan toprak aristokrasisinin tek elinde kalmıştır. Orta Çağ Avrupa'sının feodal toplum düzeninde insanların soylular, din adamları, köylüler ve serfler olarak sosyal, siyasal ve ekonomik katmanlara bölündüğü görülmektedir. Bu tabakalar arasındaki ilişkileri özünde eşitlik unsuru olmayan feodal yasa ve kurallar düzenlemektedir. Bunlar arasındaki statü farkları servet, kudret ya da meslek gibi sosyoekonomik, doğuş, veraset gibi biyolojik farklardan ileri gelmektedir. Feodal toplumda servet ve bu servetin kaynağı olan toprağın sahibi olmak, ekonomik ve politik gücünde sahip olmak demektir. Belli büyüklükte toprak sahibi olmayanlar kamu görevlerine katılamamaktadırlar. Köylüler ile serfler, ayrıcalıklı durumda olan soylular ile rahiplerden hukuksal açıdan aşağı durumdadırlar. Haklar ve özgürlükler kişilere değil, güçlü sosyal tabakalara tanınmıştır. Kişilerin temsilinin söz konusu olmadığı bu dönemde kilise etkin durumdadır. Kral ise tanrısal buyruğun emri altında olmak zorundadır. Denilebilir ki feodalite hemen hemen bütünüyle tarıma dayalı bir ekonomide topraklara sahip olanlarla bu topraklar üzerinde çalışıp üretimde bulunanların karşılıklı ilişkileri ve bağlantıları üzerine kurulmuş bir toplum düzenidir. Bu toplum düzeninde ise sadece servet sahiplerinin oy verme ve seçilebilme hakkına sahip olması anlamına gelen servete bağlı oy yetkisinin geniş uygulama alanı bulduğu görülmektedir. 17. ve 18. yüzyılın insanına ve insanlar arasındaki eşitliğe değer veren siyasal düşüncesi, skolastik çemberi kırmış, akılcı ve laik bir felsefe üzerine oturmuştur. Burjuvazinin özgürlük, eşitlik, kardeşlik parolası ve burjuva devrimleri seçimlerde eşitlik ilkesine ve genel oya doğru bir gelişmeyi sağlamıştır. 18. yüzyılda iktidarın kullanılması ve temsil konularında farklı sonuçlar oluşturan iki kuram ortaya çıkmış ve günümüze kadar temsil anlayışını etkilemiştir. Bunlar milli egemenlik ve halk egemenliği kuramlarıdır. Milli egemenlik kuramında halk temsilcilerini seçer ve iktidarın kullanılmasını bunlara bırakır. Fakat bu temsilciler hiçbir şekilde halka hesap vermezler. Halkın doğrudan doğruya yasama işlemine katılması ya da örgütler ve baskı grupları oluşturarak temsilcilerden hesap sorması söz konusu değildir. Oysa halk egemenliği kuramına göre iktidar toplumu oluşturan bireylerindir. Bireyler bu haklarını devredemezler. İşte ortaya çıkan milli egemenlik kuramıyla birlikte Fransa'da 1789 devriminden sonra yeni temsil anlayışına geçilmiştir. Yeni temsil anlayışına göre seçilen temsilciler bağımsızdırlar ve hiç kimseye hesap vermekle yükümlü değildirler. Seçim ise sadece temsilcilerin saptanması olayıdır. Seçmen pasiftir. Irk, sınıf, cinsiyet ve servet ayrımı uzun bir süre daha varlığını korumuştur. Bununla birlikte 19. yüzyılda hatta 20. yüzyıla gelinceye kadar genel oy yönündeki gelişmelerin oldukça yavaş ve aralıklı olduğu görülmektedir. Nitekim 19. yüzyılın son çeyreğine kadar Batı ve Kuzey Avrupa ülkelerindeki seçmen kitlelerinin nüfusa oranları %5'i geçmemektedir. Ancak Amerikan ve Fransız devrimlerinin seçmen kitlesini genişletmek amacıyla girişilmiş mücadeleleri hızlandırdıkları söylenebilir. Kadınların seçme ve seçilme hakkı 20. yüzyılda genelleşmiştir. Servete bağlı oy hakkı 20. yüzyıla kadar sürmüştür. Irk ayrımının hala çözülmediği ülkeler vardır. Sınıfsal ayrım kaldırılmış gibi görünüyorsa da devletin özünü oluşturan bu fark seçimlerde her zaman etkisini gösterir. Yalnızca oy kullanırken eşitlik vardır. Oyların kullanım biçimi ve yönlendirilmesi başka bir deyişle seçim sisteminin özünde sınıfsal hegemonya mevcuttur. Zira sistem egemenliğin elde tutulması için oluşturulmuştur. Seçme hakkının demokratik bir niteliğe kavuşmasından önce sınırlı oya dayanan seçme yetkisinin uygulandığı belirtilmişti. Bu uygulamalarda dünyadaki ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmelerle paralellik gösterirler. Sınırlı oyun da bir takım çeşitleri bulunmaktadır. Bunların arasında sınıfa, servete ve vergiye, yeteneğe, cinsiyete ve ırk ayrımına bağlı seçme haklarını sayabiliriz. A. Sınırlı oy hakkı. Sayısal, nicelik olarak çok az sayıda kişilerden oluşan egemen sınıflar, nicelik olarak çok fazla olan halk yığınlarının siyasal iktidardan uzak tutulması amacıyla oy kullanacakları sınırlamışlar, başka bir deyişle oy kullanma hakkını sınırlamışlardır. Bu sınırlama bazen halkın belli bir kesimini siyasal iktidardan uzak tutmak için de kullanılmıştır. Irk, kültür, medeniyet, dil, dini inanç, ekonomik çıkar ortaklığı ya da doğal sınırlarla çevrelenmiş bir ortaklık oluşuna göre siyasal iktidara sahip olanlar seçme hakkına şu ya da bu sınıftan kişilere, kölelere, yabancılara, Yahudilere, Müslümanlara, Hristiyanlara, zencilere, komünistlere, kapitalistlere, toprak sahiplerine ve bunun gibi tanımayabilmişlerdir. Genel seçim hakkının kabul edildiği ülkelerde de çeşitli yöntemler kullanılarak seçme hakkı sınırlanır. Aynı seçmene birkaç oy hakkının tanınması, seçim bölgelerinin parçalanması, resmi makamların baskıları, seçim listelerinde, seçim sandıklarında, seçim sonuçlarında oynama ve hile, resmi adaylık, muhalefet toplantılarının yasaklanması, basına ve propaganda afişlerine konulan sansür, kitle iletişim araçlarını propaganda için tek yanlı kullanma, güdümlü basın yaratma, güdümlü kamuoyu yoklamaları, çeşitli ekonomik ve toplumsal baskılar ve bunun gibi. 1. Sınıfa bağlı oy hakkı. Köleci demokrasilerde kadınlar, köleler ve yabancılar oy kullanamazlardı. Oy kullananlar yalnızca yurttaş olarak kabul edilen hürriyetin yegane sahipleri, köle sahipleri yani efendilerdi. Atina, Isparta, Milet, Efes, Mekke ve bunun gibi bütün sitelerde böyleydi bu. Roma'da da önceleri yalnızca patrisiyeler oy kullanabilirdi. Sonradan plebler de bu hakkı elde etti. Orta Çağ parlamentolarında kilise ve senyörlerin temsilcileri bulunurdu. Sonradan az da olsa burjuva temsilcileri de katıldılar. Her sınıf kendi temsilcisini seçerdi. Temsilci seçme hakkı yalnızca bu sınıflarda sınırlı kaldı. Köylüler ve serfler ne seçti ne seçildi. Burjuvazi kapitalizmin gelişmesiyle siyasi iktidara ağırlığını koyunca kalabalık halk yığınlarını siyasi iktidardan uzak tutmanın yollarını da buldu.